Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. 30 Ekim 2015'te toplanan Viyana Zirvesi'ndeki gelişmeleri ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Stüdyoda Doçent Doktor Serhat Erkmen'le birlikteyiz. Konuğumuz Ahevran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi ve gelişen dinamiklerle başlayalım. Bu müdahalenin hemen ardından İran askeri güçlerinde bir artış gösterdi Suriye'de. Büyük bir birlik Suriye'ye ulaştı. Ve Suriye'de Esad'ı destekleyen Hizbullah, İran ve Rusya, ancak Esad'ın Suriye'deki kontrol ettiği bölgeler üçe bölünmüş gibi görünüyor. Bunlar Rastan bölgesi, Kuzey Hama ve Gap bölgesi. Halep tüm Suriye'deki gruplar için önemli bir bölge ve Moskova terörü bitirme, Suriye'deki düzeni tekrar sağlamaya dönük olarak da kilit nokta olarak görüyor Halep'i. Suriye'de böyle bir yapı gibi görünüyor gördüğümüz, ancak Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi, ki bu müdahalenin yeni olmadığını da eklemek gerekiyor. Ülkedeki askeri ve diplomatik dinamikler nasıl değişti? Böyle başlayalım.
Az önce belirttiğiniz üçgenden başlayarak isterseniz Rastan, Hama, Gap üçgeninden başlayarak yola çıkalım. Burası son dönemde çatışmaların en fazla yoğunlaştığı bölge. En azından Suriye'nin kuzeyinden bahsettiğimiz zaman. Ve çatışma dinamiklerine bakacak olursanız bir tarafın Fetih ordusunu oluşturduğunu görürsünüz. Fetih ordusu nedir? Fetih ordusu Cephetel Nusra'nın Nusret cephesi liderliğinde, içinde Ahrar-ı Şam, Feylek-ü Şam, İslam cephesi, Şam cephesi gibi değişik unsurları barındıran rejim karşıtı bir birliktelik, bir muhalefet. Bunların arasında IŞİD yok. Dolayısıyla bu bölgede bir IŞİD etkinliğinden söz edemeyiz. Ancak rejimin, Suriye rejiminin Rusya desteğiyle önce buraya yüklenmesinin nedeni, az önce sizin de isabetle belirttiğiniz gibi, Halep'i kontrol altına almak. Çünkü taraflı tarafsız her kimle konuşursanız, Suriye ile ilgili olan, Suriye'de olan, çatışmaların içinde bulunan her kimle konuşursanız, Halep'in önemi nedir diye sorduğunuzda size bir tek yanıt verir. Halep olmazsa bir değişim olmaz. Yani Halep'in kaderi Suriye'deki iç çatışmanın kaderini belirleyecektir. Rejim tarafından ele geçirilmesi muhalifler için devrim sürecinin sonu iken, muhalifler tarafından ele geçirilmesi rejimin artık günlerinin, belki saatlerinin, haftalarının kaldığı bir durumun ortaya çıkması demek olur. Dolayısıyla Halep şehri sadece stratejik olarak değil, yani askeri strateji açısından değil, aynı zamanda moral motivasyon açısından, siyasi dengeler açısından, ekonomik güç açısından, çünkü hala Halep çok önemli bir ekonomik güç ve kesişim noktası. Bütün bu bağlamlarda Suriye'deki şu andaki gelişmelerin en kritik yeri durumunda. Dolayısıyla çatışmalar Halep'in kuzeyi, doğusu ve güneyine yoğunlaşmış durumda.
DAEŞ'te bir saldırısı oldu.
Evet, doğuda. Şimdi Halep etrafına baktığınız zaman Halep'in güneyinin önemli bir kısmının rejim tarafından kontrol edildiğini, batı ve kuzeyinin ya da kuzey batıya doğru olan kısmının muhalifler tarafından kontrol edildiğini, doğusunun ise IŞİD tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Bunların her biri kendisine ait bir kontrol mekanizmasına sahip. Ha, şehrin içinde de şey var, PYD'ye bağlı güçler var. Bir de o var. Şimdi bütün bunlar varken iki mahallesinde de, mesela Halep'in içindeki iki mahallede de onlar çok etkin. Yani aslında Halep'teki çatışma Suriye'deki çatışmanın küçük bir mikrokozmos hali. Yani bütün unsurları. Çünkü Suriye'nin her yeri böyle değil. Güneyinde farklı savaşan taraflar bulabilirsiniz. Doğuda mesela muharifler yok. P'de de yok orada. İşte ne bileyim kuzeybatıda yani bizim bayır bucak bölgesinde muhalifler var. Orada mesela P'de yok. Daesh yok. IŞİD yok. Yani işte her neyse. O yok. Yani hani güneye baktığınız zaman güneyde belki muhaliflerle IŞİD var ama P'de yok. Ama Halep'e baktığınız zaman bütün unsurların bir arada olduğunu ve inanılmaz karmaşık bir bazen günübirlik değişen ilişkiler çerçevesinde ittifaklar kurduklarını ya da bozduklarını görürsünüz. Peki, bu yüzden çok kritik Halep.
Şam yönetimi Rusya'nın müdahalesinden sonra Halep'te etkin olma konusunda bir adım atmış sayılabilir mi?
Diplomatik olarak evet, askeri olarak kısmen. Askeri olarak muhalifler Rusya'nın vurduğu ilk darbeyi büyük etkilendiler, orası açık ama bunun sonucunda bile hayatta kalabilecekleri, ayakta kalabileceklerini gösterdiler. Bu bir evredir. Nasıl bir evredir? Hava bombardımanlarından sonra özellikle yerleşim birimleriyle sahadaki çatışan gruplar arasındaki lojistiği koruyabilmek bir aşama. İkincisi, sahada çarpışanların moral motivasyonunu yüksek tutup onları nöbet ve saat yani çatışma yerinde tutabilmek bir aşama. Üçüncüsü, bu şekilde bir bombardımana rağmen fetih yapabilmek bir başka aşama. Kısmen de olsa üçüncüsünü de başardılar. Tabii bu şu demek değil, hiçbir yer kaybetmeler, hayır. Rusya'nın hava desteğinde İran'ın ve İran yanlısı diğer uluslararası veya ülke içi milis grupların desteğinde bazı kritik köy ve kasabaları aldı Suriye rejimi geri. Ama Suriye'de bir kuşatma oyunu oynuyor. Yani dinleyenlerimiz belki Suriye haritasını tam bilmiyorlardı. Ben en basit indirgeyerek şöyle bir şey söyleyeyim. Suriye'de bir kuşatma oyunu oynanıyor. Şehir savaşlarına öylesine girilmiş durumda ki yıpratma savaşının en önemli unsuru olan kuşatmanın tamamlanabilmesi her bir çatışan taraf için hayati öneme sahip. Bugün Halep'i rejimde, muhaliflerde, IŞİD'de kuşatmaya çalışıyorlar. Ve bu konuştuğumuz yerler var ya, mesela Rastan, işte Gap Ovası, buraları Halep etrafındaki kuşatmanın tamamlanabileceği yerler. Tamamlanamadığı, açığın bulunduğu yerde bir bakıyorsunuz ki çatışma oraya yoğunlaşmış. Veyahut öbür tarafa yoğunlaşmış. Yani bu kuşatma oyunda neye neden oluyor? Büyük kitle ölümlerine, insanların göçlerine ve çatışmanın daha fazla uzamasına neden oluyor.
Evet, sanıyorum önümüzdeki günler mahalle mahalle, ev ev hatta mücadelelere sahne olacak gibi görünüyor.
Bazı bölgelerde evet maalesef.
Rusya'nın müdahalesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden de Suriye'ye yönelik bir dizi karar geldi. Obama yönetimi askeri birlik gönderdi Suriye'ye. Yine İncirlik üstünde A-10 ve F-15 uçaklarının konuşlandırılması kararını da onayladı. Beyaz Saray Sözcüsü Ernest günlük basın briefinginde aslında yapılan adımların IŞİD'e karşı stratejinin değiştirilmesi değil kuvvetlendirilmesi anlamına geldiğini ifade etmişti. Bir diğer şeklinde de aslında DAEŞ'e karşı ilerleme sağlayan güçlere desteğimizi arttırmak için diye açıkladı. Ancak George Bush döneminde Dışişleri Bakanlığı Sekreterliği yapmış olan David Cramer ise ülkenin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölgelerin oluşturulması gerektiğini, buralara yapılacak olan taciz uçuşları ya da saldırılarına da hemen cevap verileceğini ifade eden bir açıklaması oldu. Bunlar yakın tarihli açıklamalar. Bütün bu ifadelerin sonunda şunu söylemek istiyorum. Şunu da bir ekledikten sonra özel harekat birliği aslında savaşa katılmayacak, yardım, ılımlı muhalif güçlere eğitim, danışmanlık ve yardım desteğinde bulunacağı da bu Ernest'in açıklamasında yer almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye stratejisinde bir değişiklikten söz edebilir miyiz?
Stratejide değil, taktikte değişiklik var. Ama kusura bakmayınız, bu açıklamaların bir kısmını hiç samimi bulmadığımı dile getirmek zorundayım. Bir kere şu anda nasıl Ruslar malumu ilan edip de askeri harekat başlatıyoruz, biz Esad'a yardım etmeye başlıyoruz diyorsa, ABD'de PYD'ye ya da YPG'ye hali hazırda yapmış olduğu yardımı bizim 50 tane özel kuvvetimiz oraya inecek diye bir gelecek zaman ifadesiyle yansıtıyor. Ama aslında biz zaten sahada olan insanlardan bahsediyoruz. Bu sahada olan insanlar nasıl görünüyor? Valla biraz sosyal medya ağlarını kullanan herkes görebilir. İşte gönüllü Avustralyalı, gönüllü İngiliz, gönüllü Amerikan vatandaşı kişiler IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye'ye gidiyorlarmış. Bir bayan görüyorsunuz, iki çocuklu. İşte 25 yaşında böyle sportmen bir bay görüyorsunuz. 50 yaşında böyle saçları gayet güzel ve düzenli kesilmiş birisini görüyorsunuz falan. Yani şimdi bunlar sosyal medyayı yakından bu işler için takip edenler için hiç yeni olgular değil. Bunlar herhalde 10 bin kilometre öteden Suriye'de neler oluyor, ah böyle bir savaş olmasın deyip de alakasız bir yere giden insanlar değiller. Yani hani bunların ne olduğu açık. O yüzden hani bunların ABD'nin 50 tane özel kuvvetler mensubumuzu biz oraya göndereceğiz, muhalifleri eğiteceğiz kısmı hani gelecek zamanda değil, hala hazırda olan bir şeyi şu anda deklare ediyorlar. O şekilde evet. Söyleyelim.
Bu açıklamadan sonra Suriye'de YPG'li güçlerin yanına özel eğitimli asker gönderme kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklamasına konu oldu. Ve bu adamın Orta Doğu'da vekalet savaşlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu konudaki görüşleriniz
neler? Şimdi şöyle diyor Lavrov. Biz Esad rejimine destek vermek üzere dışarıdan milisleri topladık. İran'la birlikte başlattık bir hareket. Siz de YPG'yi yanınıza alıp böyle bir hareket başlatıyorsunuz. Bir yandan da bölgeyi uçuşa kapatmaya çalışıyorsunuz. Galiba biz yakında birbirimizi vuracağız diyor. Çünkü yaptıkları şeyler sahada adım adım buraya doğru gitmeye başladı. Bu yüzden ABD ile Rusya arasında bir koordinasyon oluşturulmasına ilişkin toplantılar yapılıyor. Neden? Çünkü aynı yeri vuran iki büyük güçten bahsediyoruz. Uçakları neredeyse aynı bölgeler üzerinde uçuyor ve birbirleriyle eş güdüm içerisinde çalışmaktan ziyade birbirleriyle çatışıyorlar aslında bakacak olursanız. Çünkü unutmayınız ki ABD'nin bahsettiği, az önce buradaki sizin söylemiş olduğunuz açıklamalarda yer alan, daha doğrusu ABD'nin açıklamalarını siz yansıtmışsanız, orada ılımlı muhaliflere destekten bahsediyor. Rusya ABD'nin ılımlı muhalif dediğini vuruyor şu anda. Yani çok daha açık konuşmak gerekirse ılımlı muhalifleri, aynen Amerikalıların sözcülerinin açıklamasından yola çıkıyorum. Ilımlı muhalifleri eğitmek için sahaya inen Amerikalı özel kuvvetler, ılımlı muhalefeti vuran Rus uçakları tarafından onların yaptığı bir bombardımanda ölürse, işte Lavrov'un bahsettiği şey buradaki bir vekaleten savaşa yol açar. Aman ha, bundan kaçının. Yani daha genel konuşmak gerekirse Rusya'daki, Suriye'deki iç savaş, Suriye'nin içindeki unsurların savaşı olmaktan çok çok önceden çıktı. Ama bölgesel devletler arasında, yani İran, Suudi Arabistan, Katar, Mısır gibi devletler arasındaki çatışmalar olmaktan da artık tamamen çıktı. Onlar da bir geri adımda kaldı. Rusya ve ABD arasındaki bir güç mücadelesinin dönüşmüş durumda. İşte bu yüzden ikili bir yol gidiyor. Bir taraftan az önce bahsetmiş olduğunuz Viyana gibi bir kongrede mesele tartışılıyor. Öbür tarafta da sahada birbirlerini vurmaya başlıyorlar.
Evet, Suriye'deki iç savaşa çözüm için 17 ülke Viyana'da bir araya geldi. 17 ülkenin dışişleri bakanları 8 saat süren bir toplantı yaptılar. Ve görüşmeler sonuçlandı mı diye soracağım. Viyana zirvesinin toplanış amacı, katılan taraflar birbirine karşıt görüşteler, az evvel sizin evet. Özellikle altını çizdiğiniz şekilde. Hangi konular gündeme geldi ve sorunlar nelerdir?
En temel konuşulan konu Suriye'de çatışmanın uzun vadede nasıl çözülebileceği. Çünkü buna bakarak çatışmayı durdurma noktasında bir adım atacaklar. Soru şu: mevcut devlet başkanı Beşar Esad devam edecek mi geçiş sürecinde ve sonrasında, yoksa etmeyecek mi? Benim gördüğüm, taraflar bu kadar konuştuktan sonra anlaşmama konusunda anlaştılar. Ve toplantının sonucunda zaten Sayın Dışişleri Bakanımızın da belirttiği gibi çok büyük görüş farklılıkları var taraflar arasında. Nedir anlaşmama konusunda anlaşmak? Rusya, İran ve onun yanında olanlar diyorlar ki Beşar Esad yönetimi devam edecek. Onu da bu şekilde değil ama şöyle söylüyorlar: Suriye halkı içeride yapılacak bir seçimle onun devamının olup olmayacağına karar verecek.
Esad seçim yapılamayacağını söyledi.
İşte yani bu anlamda baktığın zaman devam edecek yani fiili durum. Diğerleri de hayır, geçiş döneminde bile olsa bunu kabul edemeyiz diyor. Bir de üçüncü bir grup var. Bu konuda Avrupa devletleri topyekün bir yeknesak bir tutuma sahip değiller. Mesela Fransa'nın tutumu Türkiye'ninkine çok daha yakın. İngiltere bazen ABD ve Türkiye ile daha yakın bir pozisyona geçiyor. Bazen de geçici yönetimi kabul edebileceğine ilişkin belirsiz açıklamalarda bulunuyor. Buna mukabil Almanya, İspanya gibi ülkeler şey yapıyorlar, yani hani onların pozisyonu geçiş döneminde mevcut rejimi kabul edebiliriz gibi yaklaşıyorlar. Sonuç itibariyle ortaya şöyle bir tablo çıktı Viyana'da. Bir, sahada çatışmanın dışarıdan destekçisi olan ülkeler ve artık bu meseleye dahil olan ülkeler kendi aralarında Suriye'nin geleceği konusundaki anlaşmazlıklarını devam ettiriyorlar. İki, bu toplantılar yapılmaya devam edilecek ama şu anda anlaşmaya varılamadı. Neden varılamadı? Çünkü herhangi bir tarafın diğeri karşısında sahada bir askeri üstünlüğü yok. Rusya'nın beklentisi biraz da şuydu. Sahada eğer benim desteklediğim gruplar askeri üstünlüğü ele alırsa Viyana'ya gittiğimiz zaman bakın kartlar bunlar, masa bu, sahadaki durum da bu diyecekti. Şimdi böyle bir üstünlüğü de yok ama şöyle bir ivme de var. Yani hani bundan 6-7 ay önce konuştuğumuzda Şam rejiminin artık son nefesini verme noktasına geldiğinden bahsederken bugün ilerleyip ilerlemediğini konuşuyoruz. Şimdi bu bir iç savaşın niteliği açısından baktığınız zaman önemli bir dönüm noktası. Dolayısıyla Viyana konudaki toplantıda konuşulan ana unsur Beşar Esad rejiminin devam edip etmeyeceği, kendisinin edip etmeyeceği. Çünkü muhalifler kendisiyle bu işin sınırlı olmadığını, rejimin toptan katliamlara imza attığını ve toptan bu rejime de bu katliamda payı olan herkesin artık gitmesi gerektiğini ve yargılanması gerektiğini söylüyorlar. Belki batılı devletler bu konuda kısmi bir yumuşama içerisinde olabilirler. Ama şu beklenti vardı. Esad bu masaya oturulurken aslında Rusya Esad'dan vazgeçti. Rejim içinden bir başkasını önerecek diyorlar. Rusya da bunu yapmadı.
İran'da bir şey bu yok. Zirveye çağrıldı. Suudi Arabistan ikna edildi. Evet. İran kesinlikle Esad'sız bir çözüme karşı. Rusya zaman zaman esneyebiliyor. Geçiş sürecinde Esad da olabilir, daha sonrasında karar verilebilir gibi. 2 yıl önce, 1 yıl önce bu yönde kararları vardı, açıkladıkları. Ama ne kadar yakınlar esassız çözüme İran ve Rusya?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Rusya ile Çin bu oyunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nasıl oynuyorlarsa Viyana'da da Rusya ve İran aynı oyunu oynadılar. Yani İran masal etrafında oturan ve doğrudan sahanın içinde olan bir devlet olarak nasıl hayır gitmeyecek Esad diye bir tutuma sahipse, Rusya zaten bunu yapan bir devlet varken benle bu pozisyonda olmak yerine iyi polis kötü polis oynuyorlar. Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde zaman zaman Rusya ve Çin'in, ABD ve İngiltere'nin, mesela ABD ve İngiltere'de bunu İsrail konusunda oynarlar. İngiltere tamam hayır bu yaptığınız yanlıştır der. ABD böyle biraz daha yumuşak bir tavır takınır belki ama İsrail'e mesaj verir. Yani devletler bu gibi kongrelerde zaman zaman bir unsuru ön plana çıkartıp hani birisi çok güçlü bir pozisyonu savunan birisi varken kendisi ona arkadan destek olan ikinci bir pozisyonu savunurlar. Bu bir diplomasi tekniğidir. Bir kongre görüşme hilesi denilebilir yani tırnak içerisinde bakıldığı zaman. Sanki bence bu toplantının arka planında yani Viyana'da olan şeylerden bir tanesi, herkes Rusya'ya bakıyor ama biz hava operasyonlarında Rusya'dan bahsediyoruz ama kaç tane İranlı milis ya da İran'ın gönderdiği milis gitti son dönemde? Hiçbirimiz bunu konuşmuyoruz şu anda.
Yani geçtiğimiz hafta içerisinde binlerce İranlı milisin kuzeybatıya gittiği.
Şimdi onların bir kısmı İranlı, bir kısmı ise İran'ın başka ülkelerden getirdiği milis. Yani işte Afganistan, biliyor musunuz? Afganistan'dan gelen, Yemen'den gelen, Irak'tan gelen, İran aracılığıyla bu bölgelere getirilen milisler var. Çok dünyanın değişik yerlerinde. Yani bahsettiğimiz zaman işte bir Hizbullah'ı görüyoruz daha çok biz orada. Fakat Iraklı milisleri kimse görmez. Onlarca bugüne kadar, hatta yüzlerce Iraklı milis öldü Suriye'deki çatışmalarda. Evet. Yani hani bu artık öylesine bir iç çatışma haline dönüşmüş durumda ki kesinlikle ve kesinlikle sadece Suriyelilerin bir iktidar mücadelesi olmaktan çoktan çıktı.
Az evvel İngiltere'den söz ettiniz. Alman Merkel'in geçtiğimiz haftalarda 15 gün kadar önce yanılmıyorsam bir açıklaması vardı. Esad'la da olabileceğine ilişkin. Evet. Viyana zirvesinden sonra Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada Körfez ülkelerinin ve Türkiye'nin Esad'la bir çözümü düşünmedikleri ve biz de bu şekilde düşünüyoruz şeklinde ekledi. Ama ardından şunu da ekledi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Esad'ın ardından kimin başa geçeceğini bilmiyoruz. Sanıyorum bu sorun Avrupa için ciddi bir konu ve geçiş süreci ve sonrasına ilişkin net bir şey söylenemiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefikleri, Türkiye'de dahil olmak üzere esassız çözüm her zaman dile getiriliyor. Obama'nın yaptığı bir açıklama var, bir röportaj, bir haber programına yapmış olduğu konuşmada. Halkın dikkatini DAEŞ'e karşı toplamanın imkansız olduğunu, Esad başta kaldığı sürece bu dikkati toplayamayız şeklinde. Çok nokta bir açıklama bu. Ne dersiniz?
Yani Esad orada olmadığı zaman inşallah DAEŞ'e karşı toplayabilirler derim. Yani çünkü bir de öyle bir sorun var. Bugün Suriye'de bu gruba karşı çatışma niyetinde olmayan bir sürü muhalif grup var. Çünkü bu işi sadece gruplar arasında, yani silahlı gruplar arasındaki bir savaş, çatışma olarak düşünürseniz böyle bir yanılgıya kapılabilirsiniz. Üzülerek söylüyorum ki Suriye'deki savaş bizim literatürde topluluklar arası, yani intercommunal war dediğimiz iç savaşın özel bir biçimini al. Devlet içi savaş kendi içinde kategorilere ayrılır. Onu böyle genelleyip değişince baktığınız zaman hani iç savaşlar ve geçersiniz. Ama bunun literatürde her birinin alt dalları vardır. Suriye'deki çatışma topluluklar arası savaşlarından özel bir kategoriye doğru yöneldi. Son iki yıl içerisinde ve bunun özelliği etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden odaklanmalar var. Yani bu şu demek, Beşar Esad gittiği zaman onun temsil ettiği kitleyle çatışma bitecek mi? Ya da Beşar Esad kazanıp da muhalifleri affettiği zaman onun desteğinde olanlar o muhalifleri affedecek mi? Yani burada bir çatışma durumu öylesine bir hal almış durumda ki sonunu öngörebilmek mümkün değil. Burada Obama'nın hani söylemiş olduğu şey, işte belli bir yere toplayabilmemiz için şunu yapmamız lazım. Şimdi çatışma... Avrupa devletleri açısından da bakıldığı zaman yakın tehlike nedir? Ülkenin parçalanması ve burada ortaya çıkan bir takım grupların Avrupa içinde terör gerçekleştirme tehdidi. Buydu. Fakat Avrupa bugün başka bir tehdit algılıyor. ABD aynı tehdidi algılamıyor. O yüzden farklılık var arasında. Rusya da aynı tehdidi algılamıyor. Ama Avrupa başka bir tehdit algılıyor. Nedir? Çatışma sonucunda evlerinden kaçmak zorunda olan Suriyelilere ev sahipliği yapmak. Bugün yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler Çin'e, Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiyorlar. Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeleri ve buradan fırsat bulabilirlerse Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Dolayısıyla bugün için Avrupa'da algıladığı temel tehdit Suriye'de XYZ grubunun hayatta kalması ya da yıkılmasından ziyade bu çatışmanın sonucunda devam etmesi mümkün olan bu hareketliliklerin ileride kendisine uzun vadede ekonomik ve özellikle güvenlik alanında meydana gelebilecek yansımaları. Bu anlamda baktığımız zaman Almanya'nın bir taraftan baktığınız zaman Merkel'in açıklamasıyla Esad'lı bir geçiş yönetiminden bahsederken diğer tarafından Dışişleri Bakanlığı sözcüğünün açıklamasıyla biz bunu asla kabul edemeyiz. İkisi arasında ne oldu? Ne olduğunu gördük. İşte Avrupa'ya daha fazla mülteci gitti ve bu mültecilerin gidişi Avrupa'da bir takım çevreleri ürküttü. Yani hani diyebiliriz ki biz belki Avrupa bizim ne hissetmeye başladığımızı anladı.
Evet. Suriye'deki iç savaşı siyasi uzlaşmayla sürdürmek için, uzlaşmayla sona erdirmek için girişilen hiçbir çaba sonuç vermedi. Uluslararası konferanslar düzenlendi, Birleşmiş Milletler'in çalışmaları oldu. Başarısız oldu. Birleşmiş Milletler de bu konuda başarısız oldu. Viyana zirvesi çözümde başarılı olabilir mi? Yoksa Cenevre 2012 bildirisindeki kararların ötesine geçemez mi görüşmeler?
Yok, Cenevre'deki durumdan çok farklı bir ortam var. Yani Cenevre 2012 yılındaki toplantılarında muhaliflerin açık bir askeri üstünlüğü söz konusuydu. Rejim devrilmek üzereydi ve onun getirmiş olduğu bir avantajla masaya oturmuşlardı. Orada bir düzenleme söz konusuydu. Ama bugün sahadaki askeri dengeler Cenevre 2012'deki gibi değil. Dolayısıyla büyük bir belirgin bir farklılık var. Birleşmiş Milletler'in başarısızlığına gelince bunu da üzülerek söylüyorum ama Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar bu tür topluluklar başarmış olduğu bir şey yok. Evet. Yani en acısını biz bunun Bosna'da yaşadık. Birleşmiş Milletler güçlerinin gözetiminde ya da orada bir Birleşmiş Milletler düzeni varken Bosna'da yapılan katliamları hiçbirimiz hala unutmadık. Dolayısıyla ve de NATO güçlerinin buna bağlı olarak. Dolayısıyla hani Birleşmiş Milletler ancak bütün anlaşmalar uygun ortama eriştikten sonra belki onun uygulanması evresinde katkı sağlayabilir ya da bu evreye varmadan çözüm ulaşabilir ama bu saatten sonra diplomatik alanda elbette güzel görüntüler sergileyecektir. Ama kendi bu kadar büyük devletin ya da bölgesel gücün askeri varlıklarıyla çatışmaya girdiği bir ortamda bakın Rusya'nın, ABD'nin, İran'ın, Suudi Arabistan'ın, Fransa'nın doğrudan askeri olarak müdahale etti. Bir sürü daha devlet var. Bunların her biri hava ya da kara güçleri yoluyla ya da özel kuvvetleri yoluyla çatışmanın içindeler şu anda. Böyle bir ortamda herhangi bir yaptırım gücü bulunmayan bir Birleşmiş Milletler'in kendi genel kurulunun veya da güvenlik konseyinin bu devletleri iradesini gerçekleştirme iradesini kabul ettirebilme şansı var mı?
Ya da etkileyebilme.
Yani bu durumda o yüzden pek yani şey yapmıyorum.
Aslında son günlerde süreç biraz değişti. Siz biraz evvel değindiniz. Mülteci sorunu Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği ülkeleri için tehdit durumuna geldi.
Evet.
Belki Viyana zirvesi ve göç eden Suriyeliler çözüm için hızlandırıcı bir etkiyi de beraberinde getirebilir. Bu konuda son olarak görüşlerinizi alayım.
Yani belki Avrupa'da Suriye'deki sorunun artık çözülmesi gerekliliği konusunda bir ivme yaratabilir ama bunu nasıl yapacaklarına dair bir araç yok ellerinde. Ama en azından bu farkındalığın oluşması açısından bizim için çok önemlidir. Çünkü kendilerinden uzak bir bölgede gerçekleşen bu gibi bir iç savaşı ancak televizyonlarda seyredip üzerine hani fikir beyan etmektense bunun doğrudan kurbanı olmuş insanları belki de gördüklerinde bunun ne kadar acı bir şey olduğunu görebilirler. Çünkü biz ülkemizde Suriye'deki iç savaşın kurbanı olmuş olan insanların birebir hikayelerini dinleyebilme, görebilme olanağına sahip
görüyoruz.
Oluyoruz. Görüyoruz yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla o iç savaşın ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Belki Avrupa Birliği ülkeleri açısından en azından kamuoyu nezdinde böyle bir şey oluşabilir ama Avrupa Birliği ülkelerinin fiili olarak bunu durdurmaktan ziyade şu ana kadar izlemiş oldukları yöntem işte biz mültecilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayalım. Bunun ötesine geçmedi. Elbette ihtiyaç sahibi olan insanların bu durumlarının giderilmesi çok önemli bir şeydir. Ama sorunun kendisi ortadan kaldırılamadığı sürece bu sorunun ne kadar süreceği konusunda çok belirsiz bir gelecek var. Bu da o insanların yaşamlarını kökten etkileyen bir şeydir.
Evet, biz yüzlerle binlerle konuşmuyoruz. Milyonlarca insan evet. Yerinden oldu. Çok sayıda insan hayatını kaybetti.
Şöyle söyleyeyim, 9,5 milyon insan Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerinden oldu. Ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı yaklaşık 5,5 milyon. 4 milyon insan da ülke dışına gitti. 4 milyon 180 bini geçti Ekim ayının sonunda. Düşündüğünüz rakamın büyüklüğünü.
Evet.
Bu Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan fazladır.
Fazla, evet. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusunu aşan bir rakam bu. Teşekkür ediyorum Sayın Erkmen.
Teşekkür ederim.
Suriye'yi ve son gelişmelerin etkilerini stüdyodaki konuğumuz Ahevran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı Doçent Doktor Serhat Erkmen'le değerlendirdik. Süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Ayhan Taşçı. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.